Ayrım 9, sayfa 111. Kalp delili. Bu delil çoğunlukla mistikler tarafından kullanılmakta ve dini tecrübe deliliyle ilişkilendirilmektedir. Biz bu delili özetle anlatabilmek için mistiklerin söz konusu delille alakalı birikimlerinden yararlanmayacağız. Onun yerine felsefe tarihinde Rousseau ile meşhur olduğundan konuyu Rousseau merkezinde irdeleyeceğiz. Delilin yapısını Rousseau genel olarak şu şekilde inşa eder. 1. Doğaya, insana bakıyorum ve oradaki güzellikleri görüyorum. 2. Ve bu güzellikler kalbime ve vicdanıma tesir ediyor. 3. O zaman kalbimi arıtan ve doğaya bu güzellikleri veren bir varlık olmalı diyorum. 4. Ve Tanrı'nın varlığına sarsılmaz bir şekilde iman ediyorum. Rousseau, söz konusu delilin özünü aristokrat bir beyana yazdığı bir mektupta şöyle ortaya koyar. Bir bayana yazdığı bir mektupta şöyle ortaya koyar. Madam, kimi kez çalışma odamda tek başıma kalıp ellerimle gözlerimi sıkı sıkıya kapadığımda ve gece karanlığında Tanrı'nın olmadığını sanıyorum. Fakat bakınız, güneşin yeri kaplayan pusları yararak ve tabiatın şaşırtıcı parlak görüntüsünü açığa vurarak doğuşu aynı anda ruhumdaki bütün bulutları dağıtıyor. Onunla inancımı, Tanrımı ve ona olan imanımı yeniden buluyorum. Ona hayran olup tapıyor ve secde ediyorum. Rousseau, insanların kalbinde sevgi, aşk gibi doğal bir duygunun olduğuna inanmakta ve bu duyguların doğanın ya da insanın güzelliği karşısında harekete geçtiğini savunmaktadır. O, Emael'de bu kuralları yüksek felsefe ilkelerinden türetmediğini, kalbinin derinliklerinde silinmez harflerle bulduğunu söyler. Kısacası yaşadığı tecrübeye sarsılmaz bir şekilde inanan Rousseau için bu tecrübe aslında kanıt gerektirmeyen insan vicdanının sesidir. Bu noktada o, Tanrı'ya şükürler olsun, bizi dehşet verici felsefe aygıtından kurtardı der. Ona göre insanlar kalplerinde ve vicdanlarında olanlara bir bakabilseler ve ortada ne dinsizlik ne de farklı dinler kalırdı. Çünkü kalbin dini birdir. Görüldüğü üzere Rousseau, kalp deliliğinde sevginin ve yaşanan tecrübenin öznelliğinden hareket etmekte, yaşanan tecrübenin öteki tarafından yanlışlanamazlığına dayanmaktadır. Rousseau'nun izlediği yolu şu şekilde açıklamak mümkündür. Elbette ben annemi seviyorum diyen birine hadi kanıtlasana denilse herhalde afallayacaktır. O bir şeyler yapmaya ya da göstermeye çalışsa da bize gerçekten annesini sevip sevmediğini kanıtlayamayacaktır. Zira sevdiğini iddia eden süje o olduğu için dışsal kanıt düzeyinde biz onun gerçekten annesini sevip sevmediğini asla öğrenemeyeceğizdir. İşte bu bağlamda Rousseau, Tanrı ile başka bir doğruluğa inandığım ölçüde kuvvetle inanıyorum. İnanıp inanmamak bana bağlı bir şey der. Yani kimin gerçekten Tanrı'ya inanıp inanmadığını Tanrı ve o kişiden başkası bilemez. Rousseau'nun kalp delilini şiddetle eleştirenlerin başında bir Russell gelir. O bu türden bir delilin özel ve kişisel bir duygulanım olduğunu belirtir. Russell'a göre Rousseau'nun bir şeye inanmadan edemeyişi, başka bir kişinin de aynı şeye inanmadan edememesi için bir neden olamaz. Russell, içinde biraz romantik heyecan bulunduran Rousseau'nun kalp deliline şu eleştirileri yöneltir. Ben ya da bütün insanlık, hararetle bir şey arzu edebiliriz. Bu şey, insanın mutluluğu için ne denli zorunlu olursa olsun, bu Tanrı'nın varlığını düşünmenin nedeni olamaz. İnsanlığın mutlu olmasını güvenceye alan hiçbir doğa yasası yoktur. Herkes bunu yaşantılarını dikkatle incelediğinde görebilir. Fakat acayip bir şekilde bu dünyadaki şeyler başka bir dünyadaki yaşantımızın delili sayılamaz. Russell, Rousseau'nun kalp deliliyle ilgili olarak şunları söyler. Kendi payıma ontolojik, kozmolojik delili ve eski düşünce artıklarını Rousseau'dan gelen duygusal mantıksızlığa yeğlerim. Eski deliller hiç olmazsa dürüsttü. Şayet geçerli iseler üzerinde durduklarını ispatlıyorlar, geçersiz iseler, geçersiz olduklarını ispat edecek eleştirileri açıktılar. Yeni kalp teolojisi ise aslında delili bir kenara atar. Dolayısıyla da o reddedilemez. Çünkü üzerinde durduğu meseleyi ispatladığını hiçbir zaman iddia etmez. Temelde kalp delilinin kendisini kabul ettirmek için ileri sürdüğü tek neden, bizim hoş düşlere gömülmemiz için elverişli olmasıdır. Bu ise keyfi ve değersiz bir nedendir. Aquinalı Thomas ile Rousseau'nun arasında birisini tercih etmem gerekirse, hiç şüphe yok ki Aquinalı'yı seçerdim. Kozmoestetik delil. Kozmolojik delil, kompleks fiziksel bir evrenin varlığından, onu var eden ve varlıkta tutan bir tanrının varlığına giden delildir. Galaksiler, yıldızlar, gezegenler ve deniz kıyısındaki çakıl taşları gibi çeşitli hacim, biçim ve kütleye sahip fiziksel objelerden oluşan evrenimiz kompleks bir evrendir. Bu bağlamda kozmolojik delilin hareket noktası topyekin evren olabileceği gibi tikel objeler veya bir objenin varlığı da olabilir. Grekçe bir kelime olan kozmos, kavramını evren anlamında kullanan ilk kişi Pitagoras'tır. Pitagoras, öncesinde Grekler, kozmos kavramını süs, takı, düzgün kıyafet, kadınların kullandığı güzel kokular anlamında özellikle estetik teriminin kök anlamlarından biri olan aistheteos'la birlikte kullanmışlardır. Kozmosun aistheteos kavramıyla ilişkilendirilerek kozmos aistheteos şeklindeki kullanımı duyumlanabilir ya da algılanabilir şeyler manasına gelmektedir. Böylelikle Grekler kozmos aistheteos'la onun duyumlanabilir güzelliğinin ya da algılanan şeyin uyum ve düzen içerisinde olduğunu göstermek istemişlerdir. Aslında kozmos kavramını evren anlamında kullanan Pitagoras'ın da kozmos kavramının ilk dönemdeki anlamlarından pek fazla uzaklaştığı söylenemez. Zira onun içinde kozmos bir uyumu, güzelliği, ahengi, düzeni ifade etmektedir. Ona göre tüm evren bir matematiksel uyum ve müziktir. Söz konusu müziksel evren bizi kendisindeki müziksel uyuma ve evrenin yasası olan ritme uymaya çağırmaktadır. Kısacası kozmos kelimesinin kök anlamı estetik ya da güzellikle doğrudan alakalıdır. Kozmos kavramının kelime kökü her ne kadar süs, takı, düzen ve eşyadaki güzellik anlamına gelse de kozmos, günümüzde fiziksel evreni anlatmak için kullanılmaktadır. Dolayısıyla da kozmoestetik delil, evrenden çıkarılan kozmolojik deliyle benzemesine rağmen, yani her ikisi de evrenden hareket etmelerine rağmen, kozmolojik delil doğrudan olgusal fiziksel varlığa dayanır. Kozmoestetik delil ise estetik olarak algılanan varlığa dayanır. Daha önceki bölümlerde de bahsedildiği üzere estetik yargılar duyma ya da fiziksel şeylere dayalı yargılar olmakla birlikte fiziksel objelere bir anlam tasavvurunun ilave edildiği yargılardır. Bu fiziksel olguların objektivasyona tabi tutulmasıdır. Yani fiziksel alemin paranteze alınmasıdır. Kısacası kozmoestetik delil paranteze alınmış ve süje tarafından anlamlandırılmış objelerden hareket ederek Tanrı'nın varlığını kanıtlamaya çalışan bir delildir. Aslında mutlak objektifliğinin mümkün olmadığı düşünüldüğünde fiziksel olgunun kendisinden hareket etme ve duyumlanabiliri algılamak bir bakıma süjenin onları kendi perspektifinden anlamlandırması demektir. Çünkü biz fiziksel bir elmayı sadece şu veya şu vitaminlerin ve elementlerin oluştuğu bir yapı olarak ya da onu objeyi olduğu gibi hiçbir zaman algılamayız. Ona kendi perspektifimizden bakar ve bir anlam yükleriz. Kısacası kendiliğimizden sıyrılarak fiziksel olguları algılamak mümkün değildir. Bu yüzden düşünce tarihinde salt aşkınlığı içeren bir teoloji ile salt içkinliği içeren bir teoloji imkansızdır. Kozmoestetik delilin ilk örneklerini Platon ve Aristoteles'in eserlerinde görmek mümkündür. Gerçi Sokrates öncesi tabiatçı filozoflar, değişen şeylerin gerisinde değişmeyen, yani her şeyin ilk ilkesini aramaya koyulduklarında, kozmosun güzelliğinden hareketle bir arkeye ulaşıyorlardı. Onlara göre bizzat Arken'in kendisi de güzeldi. Mesela Thales. Tanrı yapısı olduğu için dünyanın en güzel şey olduğunu söylüyordu. Fakat bu tabiatçı filozoflar kendi düşünce sistemleri dahilinde fiziksel kozmosun sınırlarını bütünüyle aşarak derli toplu bir teolojiye ulaşamamışlardır. Buna rağmen onların arayışları, çevrelerinde görüp tanıdıkları güzel varlıkların kendi kendilerini açıklayacak durumda olmadıklarına inanmaları, bir bakıma ötelere gitme çabasının kaçınılmazlığı, din felsefesi açısından son derece önemlidir. Herakleitos, kozmosun güzelliğini ve kozmosdaki uyumu nomos yasayla özdeşleştiriyor. Ona tanrısallık atfediyordu. Onlara göre doğa tümüyle sanat doluydu. Çünkü izleyiciyi kendine özgü ve belirli bir yolu vardı. Her şeyi büyüleyerek içine alan evrenin doğası yalnız sanat dolu değil. Zenon'un dediği gibi, yaratıcı her şeyin yararlı ve uygun olmasını gözeten güzel bir doğaydı. Bu filozoflar, evrenin sıra dışı bir güzellik ve ihtişamı sahip olmasının insanları büyülediğini söylüyorlardı. Belki de bu yüzden kozmosun güzelliğinin insanı görünürün ötesine taşımasından dolayı Mısırlılar Greklerden daha önce doğaya büyücü adını vermişlerdi. Platon da kozmosun güzel olduğuna inanmakta ve Timaios da kozmosu yaratılmış varlıkların oluşturduğu eşsiz güzellik olarak tanımlamaktadır. Tanrısal elin ruh bahşedilmiş kanıtı. Ona göre kozmos görülebilir tanrıdır. Horetes Theos. Ve tanrısal zeka kendini her şeyde açığa vurur. Özellikle Platon, gençlerin astronomiyle ilgilenmediklerinden hayıflanarak gerçek bilimin gençleri tanrı inancına ulaştıracağını savunmaktaydı. Platon'a göre doğa, kozmos, insanı harekete geçirmesi bakımından önemli bir role sahiptir. Çünkü mağaradaki tutsakları uyandıran doğanın, kozmosun güzelliğidir. Özellikle de Platon, yıldızlı göklerin bizi aşkına yani gerçek güzele götürdüğü konusunda sanki Kant'la görüş birliğine varmış gibidir. Platon, tanrısal bir elin ruh bahşedilmiş kanıtları ya da görünür tanrılar olan kozmosdaki yıldızların bize aslında geometriyle ve böylelikle de felsefeyle uğraşma eşini verdiğini söyler. Ardından da Thales'e atfedilen, "O halde her şeyin tanrılarla dolu olduğunu nasıl yatsıyabiliriz?" sözlerini onayladığını belirtir. Platon'a göre tek bir gerçek sanatçı vardır. O da tanrıdır. Tek bir gerçek sanat yapıtı vardır. O da evrendir. Raphaelo'nun ünlü tablosunda bir elinde Timaios'u tutan Platon, parmağıyla yukarı gösterirken aslında kozmosun tanrı tarafından yaratılışını ve güzelliğini anlatan bir eser olan Timaios'a dayanarak aşkın aleme ya da tanrıya işaret etmektedir. Dolayısıyla da Platon açısından kendinde güzellik başka yerdedir. Bu dünyanınki yalnızca onu anlayacak güce sahip insanlar için saltık değer ve en büyük sevinç olan gerçek güzelliği anımsatır. Platon'a göre gölgeler alemi olan dünyamızda yaşamaya en değer an insanın kendinde güzeli seyrettiği andır. Bu da gerçekle ilişkide olan en yüce güzelliktir. Ona ulaşmak için cisimlerden cisimsize, duyulardan anlaşılıra götüren güzellik merdivenini çıkmak gerekir. Sonunda da ruh gerçeklik ovasına varacaktır ve orada gerçekten var olan renksiz, biçimsiz, dokunulamaz, yalnızca ruh tarafından seyredilebilen gerçeklik ile karşılaşacaktır. Görüldüğü üzere Platon'da bir ikircilik söz konusudur. Bu da tek tek güzel şeylerle yani duyumlanabilir kozmos, kozmos, ateist heteos ile kendiliğinden güzellik arasındaki ikiliktir. Çünkü kozmosun güzellikleri vasıtasıyla akıl, ruhu görünüş dünyasından gerçek dünyanın güzelliğine götürmektedir. Dolayısıyla da görünürün güzelliğinin temaşası ile salt güzelliğin temaşası birbirinden farklıdır ve birbiriyle karşılaştırılamaz. Onlar arasındaki karşılaştırma ancak imitasyonun aslını ya da gerçeğini hatırlatması gibi bir şeydir. Platon'un takipçisi Aristoteles de kozmosun güzelliğinin Tanrı'yı görülebilir kıldığını kabul etmektedir. Aristoteles, insanların dünya hakkında oldukça anlamsız ve boş konuştuklarını, gökyüzünün şaşılası güzelliklerine bakmadıklarını düşünür. O, kozmosun güzelliğinden Tanrı'nın varlığının kanıtlanabileceğine inanarak şunları söyler. Yontular ve resimlerle süslenmiş, iyi ve gösterişli, insanı mutlu eden birçok şeyle donatılmış evlerde sürekli yaşayanlar var olsun. Bunlar yeryüzüne hiç çıkmasınlar. Fakat tanrısal belirti ve gücün varlığını da kulaktan duymuş olsalar, sonra günün birinde yeryüzüne açılan dar geçitlerle oturdukları gizli saklı yerlerden bizim yaşadığımız yerlere kaçıp gelseler, birdenbire yeryüzünü, denizleri ve gökyüzünü gördüklerinde, bulutların büyüklüğünü, rüzgarların gücünü anladıklarında, güneşe baktıklarında, tüm gökyüzüne ışık yayarak günü başlattığı için onun bir yandan büyüklüğünü, güzelliğini, öte yandan da etkisini sezdiklerinde, bir yandan gecenin karartısı yeryüzüne indiğinde, öte yandan yıldızların tüm gökyüzünü kaplayıp donattığını ve bir büyüyen, bir küçülen ayın ışığının değiştiğini, bunların tümünün doğuşlarını, batışlarını ve sonsuza dek değişmeyen belirli hareketlerini gördüklerinde, gerçekten hem Tanrı'nın var olduğunu hem de böylesi görkemli işlerin Tanrı'ya özgü olduğunu düşünürlerdi. Elbette Platon ve Aristoteles bugün bizim aşina olduğumuz anlamda bir dini hayat yaşamamışlardır. Dolayısıyla da onların varlığını kanıtladıklarını düşündükleri Tanrı, tam olarak teistin her şeyi bilen, her şeye kadir ve mutlak anlamda iyi olan Tanrısı ya da Hazreti Musa'nın, Hazreti Yakup'un ve Hazreti Muhammed'in Tanrısı Allah'ı değildir. Ama bununla birlikte Tanrı hakkındaki görüşleriyle Platon ve Aristoteles'in teistik dinlerin uluhiyet anlayışına en çok yaklaşan iki büyük filozof olduğunu söyleyebiliriz. Platon ve Aristoteles'in özellikle gök cisimleri hakkındaki düşünceleri, yani yıldızlı semanın her daim Tanrı'yı çağrıştırdığı fikri, günümüzde de etkisini sürdürmektedir. Çünkü birçok bilim adamının da ifade ettiği üzere, uçsuz bucaksız sema ve gezegenler akılla ya da matematikle gözlemlendiğinde, insanın kafasında Tanrı kavramının oluşmaması neredeyse imkansızdır. Mesela Newton, sadece güneş sisteminin güzelliğinin ve yapısının insanı bir tanrının varlığına inandırmaya yeteceğine inanmaktadır. Güneş dizgesinin bu eşsiz ve güzel yapısı ancak akıllı bir varlığın aracılığıyla ve gücüyle doğmuş olabilir. Newton'a göre en geniş anlamıyla evrenimizde müşahede ettiğimiz güneş, gezegenler ve kuyruklu yıldızlar sistemi güzellikleriyle olsa olsa bir akıllı ve güçlü varlığın tasarısı ve hükmüyle gerçekleşmiş olabilirler. Eğer hareketsiz yıldızlar da aynı akıllı düşünceyle oluşmuş, bizimkine benzer başka sistemlerin merkezleri iseler, tümü bir tek Tanrı'nın egemenliğine bağlı demektir. Özellikle hareketsiz yıldızların ışıkları güneş ışığına benzediğine ve her sistemin ışığı öteki sistemlere geçtiğine göre bunun böyle olması gerekir. Tanrı, hareketsiz yıldız sistemlerini yer çekimi nedeniyle birbirlerinin üzerine düşmesin diye onları birbirlerinden çok uzaklara yerleştirmiştir. Newton gibi Kant da evrenin güzelliğinden ve kozmosun varlığından çıkarılan kanıtların büyük değerini kabul etmekte, bu kanıtları ancak ön yargılı bir ateistin reddedebileceğini söylemektedir. Kant, kozmoestetik delilin reddi açısından ortaya konulan, eğer bütün güzelliği ve yapısı ile dünya sadece maddenin kendi evrensel hareket yasalarına bırakılmış bir etkinin sonucu ise ve eğer doğal güçlerin bilinçsiz mekaniği kaos içinden böylesine görkemli bir sonuç üretebiliyor ve kendilerini böylesine kusursuz ölçüde geliştirebiliyor ise, o zaman evrenin güzel görüntüsünden çıkarılan kutsal yaratıcı kanıtı gücünü tamamen yitirir. Bu durumda doğa kendi kendine yeterli, kutsal düzen gereksiz demektir. Dolayısıyla Epikurus yeniden Hristiyan aleminin göbeğinde yaşıyor gibidir düşüncesini kabul etmez. Ona göre, özetle, bana bir dünya verin, ondan güzel bir dünya kurayım mantığını içeren bu dogmatik inançsızlık, bana maddeyi verin, size bir tırtıl yapayım diyebilme gücünde bile değildir. Dolayısıyla Kant, kozmo estetik diliyle olumlu bakarken, aslında onun yapmaya çalıştığı şey, bizim sınırlılığımız sebebiyle gördüğümüz güzelliklerin sadece mevcut güzelliklerin oldukça küçük bir bölümü olduğundan bunun genele şumullendirilemeyeceğine dikkat çekmektedir.